Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Evet, hatırlayacaksınız, mücahede konusunu işliyorduk. İnşallah bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neydi mücahede? Kısaca tekrar edelim. Bir Müslümanın hayatını Allah'ın rızasını kazanmak noktasında şekillendirmesi, gayret içerisinde olması. Yani Müslümanın söyleminde, davranışında, hal ve hareketlerinde Allah'ın rızasını nasıl kazanırımı sürekli düşünerek bu hal üzere hareket etmesi, davranması. Tabii bunun en güzel örnekleri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bizler için söz konusu. Konumuz da zaten hadis olduğu için biz de Allah Resulü'nün hayatından hadislerle onun o güzel örnekliğini hem sizlere hem de bu vesileyle kendimize de anlatmış oluyoruz. Bugünkü ilk hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan. Şöyle diyor Ayşe validemiz: Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı diyor. Bu hadisi Buhari Leyletül Kadir, Müslüm İtikaf, Ebu Davud Ramazan, Nesai de Kıyamül Leyl, İbn-i Mace Sıyam, yani oruç bahsinde rivayet etmişlerdir. Diyorum ya, Allah Resulü bizler için en güzel örnek. O Allah'tan aldığı vahyi en güzel şekilde yaşamış ve bize örnek olmuştur. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel örneklerinden bir tanesi de Allah Resulü'nün Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekilmesi olayı. Nedir itikaf? Yani bir Müslümanın kendisini nefsi arzularından arındırarak, o zaman için bunu Müslümanlar ve Allah Resulü mescitte yapıyormuş, mescide kapanması, dünyaya ait olan mecburi ihtiyaçlarının dışında her şeyden kendisini soyutlayıp Allah'la baş başa kalması olayı. Yani başka bir ifadeyle kulun kendisini itikafa çekip kendisiyle hemhal olması, kendisini bir muhasebe etmesi. Yani ben bu yaşıma geldim, Allah bana bir sorumluluk yükledi, ben o sorumluluğu ne kadar yerine getirebildim? Artılarım ne, eksilerim ne? Yaptıklarım ne kadar yeterli veya yetersiz? Bu anlamda kendisini sosyal hayattan soyutlayıp, tabiri caizse bir yere kapatması Müslümanın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu Ramazan'ın son 10 gününde yaparmış. Ki Ramazan zaten biliyorsunuz ki kendi başına gerçekten rahmetle dolu bir ay. Ve bu Ramazan'ın son 10 gününde ise kulun günahlarının bağışlandığı bir süreç. Ve o son günün içerisinde biliyorsunuz ki bir de Kadir Gecesi var. Yani kitapta ve sünnette, Allah Resulü'nün sünnetinde bize bildirilen ve bizim için çok değerli olan bir gece. Ve o geceyi de bizlerin Müslümanlar olarak gerçekten doya doya Allah'ın razı olacağı bir şekilde geçirmemiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki fırsatı olduğu zaman kulluğunu Allah için daha nasıl yapabilirim, daha güzel nasıl oluşturabilirim bir gayreti içerisinde. Allah Resulü de işte Ramazan'ın son 10 gününde böyle itikafa çekiliyor. Yani hanımından, ashabından ayrılıyor. Sadece yemek, içmek, su ihtiyaçları dışında hiçbir şekilde dünyaya ait ilişkisi olmuyor. Tamamen Rabbi ile kendi arasında bir hayat. Düşünüyor, tefekkür ediyor, ibadetle geçiriyor o 10 gününü. Zaten Ramazan olduğu için oruçlu. Yani nefsin tezkiyesi söz konusu. Nefsi kötülüklerden arındırma, nefsi hesaba çekme. Bir iç muhasebe dediğim gibi. Bizlerin de ihtiyacı olan bir şey. Özellikle bizlerin daha çok ihtiyacı olan bir şey. Fakat bakın çevremize veya bakın kendimize, var mı böyle bir özelliğimiz? Yani bunu yapabiliyor muyuz? 6 ayda bir, 3 ayda bir veya senede bir defa toplumun o kirlenmişliğinden, meşgalesinden kendimizi arındırıp da herhangi bir yerde bir itikafa çekilip bir muhasebe yapıyor muyuz? Hesaba çekiyor muyuz kendimizi? Bu bir arınmadır. Yani nedir insan dediğim gibi yaptıklarını düşünür. Ölümü düşünür. Ölümden sonrasını düşünür. Allah için, Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu kulluk vazifesinde ne kadar başarılı olup olmadığını, sorumluluklarını yüklenir. Kime karşı? Kendi nefsine, eşine, çocuklarına, birlikte olduğu insanlara, topluma karşı. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediğim gibi ki Allah Resulü'nün hayatında sürekli bunu tekrar ediyorum. Hiç boş bir an yok. Ama Allah Resulü kendisi için boş olabildiğini veya öyle demeyeyim de fırsat olarak yakaladığı şeyi bile o anda bile Allah'ın rızasını gözetiyor. Allah'ın hoşnut olacağı şeyleri yapmanın gayreti içerisine giriyor. Bizler de inşallah bu manada zaman zaman böyle itikafa çekilelim ve gerçekten bir muhasebeye girelim kendi nefsimizle. Ki ben gerçekten şuna inanan bir insanım. Yani bir insanın Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden ne ortaya koyarsanız koyun, eğer insan gerçek anlamda kendi nefsini muhasebeye çekmiyorsa, kendisini sorgulamıyorsa, kendisiyle bir iç hesaplaşma içerisine giremiyorsa, dışarıdan insanların ona vereceği fazla bir şey yoktur. Ben buna böyle inanan bir insan. Yani başka bir ifadeyle insan en güzel kendini terbiye eden varlıktır. Bunu beceriyorsa dışarıdan gelen öğüt ve nasihatler o insanda etki yaratır. O insan düşünür, tefekkür eder, söylenenlerden öğüt alır, ders alır. Ama bir iç muhasebeye yapmasını beceremiyorsa, nefsine gem vurmayı beceremiyorsa, o insanın kendisine sunulan şeylerden fazla bir şey alacağı kanaatinde değilim. İkinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevinlidir diyor Allah Resulü. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır diyor. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım şöyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar diyor Allah Resulü. Bu hadisi Müslüm Kader bahsinde, İbn-i Mace'de Mukaddime bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize ışık tutan hadislerinden bir diğeri. Ne diyor Allah Resulü? Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Yani buradaki kuvvet konusunu iki boyutuyla da düşünebiliriz. Yani bedenen kuvvet, manen kuvvet. Ama Allah Resulü bir şey daha söylüyor hadisin devamında. Her ikisinde de hayır vardır. Neden? Çünkü mümindir. Mümin hayırlı insandır. Mümin ne demek? Allah'a iman eden, teslim olan insan demek. Allah'a iman edip de teslim olan Her insan Allah katında hayırlı insandır. Ama Allah Resulü bu hayırlı insanlar içerisinde bir de şunun olmasını istiyor. Ne için? Allah'ın davası için. Yani kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Neden? Çünkü bu en azından zorluklara direnebilir. Kendisine yüklenilen kulluk vazifesini ifa etmek noktasında, yüklenilen misyonu yerine getirmek noktasında daha gayretlidir, daha dirençlidir, daha verimlidir. Çünkü zayıf insan çabuk bıkar, usanır. Gücü takati azdır. Ama kuvvetli mümin böyle değildir. Dediğim gibi bu ister maddi boyutuyla olsun, ister manevi boyutuyla olsun. Ve Allah Resulü devam ediyor. Diyor ki, sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Yani boş şeylerden ne yapacaksın? Yüzünü çevireceksin. Boş şeylerle iştigal etmeyeceksin. Yani müminin hayatında Allah'ın hoşnut olmayacağı, razı olmayacağı, ki konu başlığımızda hatırlarsınız daha önceleri, malayane şeyler, yani boş şeyler. Müminin ne dünyasına ne de ahiretine faydası olmayan şeyler. Bu işlerle uğraşmayacak. Kendi nefsi için, faydalı olan şey için Müslüman ne yapacak? Uğraşacak. Bu da nedir? Kulluğudur. Allah'a yaptığı kulluktur. İbadetleridir. Allah'ın vahyini insanlara ulaştırmaktır. İnsanlara merhametli olmaktır. Bakın bunlar hepsi Müslümanın nefsi için faydalı olan şeylerdir. Allah'tan yardım dile ve asla acize düşme diyor. Önemli bir nokta. Allah'tan yardım dile. Allah'tan başkalarından yardım dileme. Araya aracılar koyma. Allah'tan yardım dile. Çünkü her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyden haberdar olan bir yaratıcımız var. Ve her şeye gücü yeten, mutlak hakim, mutlak otorite. Böyle bir yaratıcımız var bizim. Rabbimiz var. Ve gerçekten bize karşı aşırı derecede de merhametli. Ben bir Müslüman olarak Allah'tan başkalarından niye yardım talep edeyim? Yani aslında biz hayata baktığımız zaman şöyle de görüyoruz. Daha önce de bu örnekleri vermiştim. Yani bir iş yerinde çalışan bir insanın çalıştığı makamdan bir üst makama geçmek adına elinde güç sahibi olan amirine karşı tabiri caizse yaltaklanması, onu memnun edecek bir takım garip davranışlar içerisine girmesi. Niye? Şöyle düşünüyor çünkü, yani benim işimi bu vatandaş yapar. Niye? O çünkü amirim, yetki onun elinde. Hakikaten de böyle midir? Ama böyle değildir. Yani Müslüman olarak neyi düşünürsünüz? Şunu düşünürsünüz. Bu her noktada böyledir. Rızık verme noktasında, hayata dair bir takım kazanımları elde etme noktasında. Her zaman söylüyorum. Mutlak olan, takdir eden Allah-u Teala'dır. İnsanlar sadece aracıdır. Bunu böyle düşündüğünüz zaman karşınızdaki insanla ilişkileriniz de daha mantıklı ve makul bir noktada cereyan eder. Ve artı bu sizin kendinize olan saygınızdır. Eğer o yetki sahibi insan sizi bu kimliğinizle tanıyorsa o da size saygı duyar. Ama eğer böyle değilse, benim bahsettiğim gibiyse, yani bir takım dünyevi kazanımlar elde etmek adına siz kişiliğinizden, kimliğinizden, şahsiyetinizden bir takım ödünler veriyorsanız, şunu da bilin ki karşı taraf sizi bu noktada suistimal eder. Yani siz ne karşı taraftaki insanı olduğu konumundan fazla göreceksiniz, ne de kendinizi aciz bir noktaya getirmeyeceksiniz. Bu çünkü dediğim gibi aciziyeti getiriyor. Hadiste ne diyor? Allah'tan yardım dile ve asla aciz gösterme. Acizlik gösterme. Yani aciz insanın halidir bu söyledikleri. Ve ben hakikaten böyle düşünürüm. Dediğim gibi yani dünyevi olsun, uhrevi olsun bir takım kazanımlar elde edeceksem şöyle demişimdir. Ya Rabbi her şey senin dilemendedir. İnsanlar sadece aracıdır. Yani sen bir şeyi takdir ettiğin zaman o insanlar harekete geçerler sadece. Takdir etmediğin sürece de hiçbir şey olmaz. Bundan şunu da çıkarmayalım tabii yani tedbir almak noktasında. Çünkü bazı şeyleri burada ifade ediyorum. Sonucunda da böyle bir takım açılımlar getirmek zorunda kalıyorum. Yani biz Allah'ın bize vermiş olduğu akıl ve iradeyi her zaman kullanacağız. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakacağız. Bunu her zaman söylüyorum. Ama bunları kullanırken durmamız gereken yeri bilmek noktasında bir takım şeyler ifade ediyorum. Çünkü Allah'tan başkasından yardım dilenme noktasına geldiğimizde bu yardımı mutlak manada yardım olarak görüyorum. Yoksa tabii ki insanlar arasında ne olacak? Bir takım alışverişler olacak, bir takım yardımlaşmalar olacak. Ama mutlak manada yardımı kastediyorum. Ne demiştim? Yani benim bir işim olacaksa tabii ki ben vesilelerine sarılacağım. Ama şunu kesinlikle bilmem gerekecek. Ya Rabbi sana sığınıyorum ve senden yardım diliyorum. Öyle demiyor muyuz? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Sadece senden yardım dileriz ibaresi dediğim gibi mutlak manada. Yani kulli iradenin Allah'a ait olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu kabullendiğimiz zaman inanın ki acize düşmeyiz. Çünkü bir şeyi talep ettiğimizde olduğunda veya olmadığında sonuçta şunu deriz. Hadis zaten onuz devam ediyor. Yani deriz ki ya Rabbi ben tedbirimi aldım. Bir takım gayret de ortaya koydum. Ha sen bunu murad ettin. Allah Teala bile Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bakara suresinde sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde de hayır vardır. Hadisi devam edelim. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydın böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Yani insan onunda genelde böyle bir anlayış vardır. Yani bir takım şeyler eline fırsat olarak dahi geçebilir insanın. O anda değerlendiremeyebilir veya tabiri caizse o fırsatı kaçırmış olabilir. Ama bilin ki o da Allah'ın takdiridir. Çünkü nasip dediğimiz şey Allah Resulü'nün de hadisinde beyan ettiği gibi nasip dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Yediğimiz giydiğimizdir. Elimizde olup da kullanabildiğimizdir. Bu kadardır nasip. O yüzden Allah Resulü diyor ki başına bir şey gelirse geçmişinle ilgili olarak yani şunu şöyle yapsaydım şimdi böyle olmazdı veya bu başıma gelmezdi demeyin. Neden? Bu da Allah'ın takdiridir. Hadi söyle diyor devamında. Hayıflanıp durma diyor. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Evet, bu da Allah'ın takdiridir. Hayatınızda şunu yaşamışsınızdır zaman zaman. Aklınızdan, hayalinizden geçirmeyen dediğiniz dahi bir takım olaylar gelip sizi bulmuştur. Ve siz oturduğunuz yerden harekete geçmişsinizdir. Ve bir takım kazanımlar elde etmişsinizdir. İşte bu Allah'ın takdiridir. Yani Allah bizim hakkımızda bir şeyi murad ediyorsa bilin ki onunla ilgili bize yolu açar. Onunla ilgili olarak bize o gayreti verir. Ama öyle zaman olur ki adına o fırsat dediğimiz şey elimizin altındadır, gözümüzün önündedir ama biz onu kullanamayız. Bilin ki Bu da Allah'ın takdiridir. Allah Resulü de öyle diyor. Bu da Allah'ın takdiridir. Olayı bu şekilde algılamamız gerekiyor. Çünkü diyor Allah Resulü hadisin devamında, zira eğer şöyle yapsaydım sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar diyor. Çünkü bu neyi getiriyor sonucunda? Şu manaya geliyor. Allah'tan gelene razı olmamaktır. Çünkü aslında biraz kader konusuna giriyor bu. Ki kader konusunda tartışmak bizim haddimize düşmez ki zaten bu da men ediliyor. Kader konusunda kim tartışmaya girmişse de genelde sonuç itibariyle hüsrana uğramıştır. Ama biz şunu biliyoruz. Burada da hadisin beyan ettiği gibi. Bir takım şeyleri yaparız, kazanırız. Bir takım şeyleri yapamayız, kaybederiz. Fakat her ikisi de şunu bilmeliyiz ki Allah'ın takdiri iledir. Çünkü şunu da bilemeyiz. Bir takım kazanımlar elimize geliyor ya fırsat olarak. Peki bunları değerlendirip de kazansaydık o kazanımlarımızın bizim için hayır mı, şer mi olacağını peki bunu bilebilecek miyiz? Bunu da bilemiyoruz. O yüzden Allah Resulü diyor ki başınıza bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu demeyin. Çünkü öyle olup olmayacağını da bilemeyiz. Bizim için kayıptır. Yani bir takım kazanımlarımızın veya kaybettiklerimizin ileride bizim lehimize mi veya aleyhimize mi olacağı konusunda herhangi bilgiye sahip miyiz? Değiliz. O da Allah-u Teala'nın bilgisi dahilinde. O zaman biz hadisin de beyan ettiği gibi bu Rabbimizin bizim için takdiridir deriz. Ve böyle bir düşünce bizde hasıl olduğu zaman yani keşke şöyle yapsaydım sözü o zaman hadisin de beyan ettiği noktada biz de şunu söylememiz gerekiyor. Bu şeytandandır deyip olayı o şekilde noktalamamız gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, aynı konuya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü uzun bir konu bu. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin ve bizlerin üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.